Ayrım 7.
Sayfa 83. Dekolte gece elbiselerinin üzerindeki paltolarının önlerini açık bırakmışlar, düzensiz dans adımlarıyla su birikintilerinden geçerken uzun eteklerini hışırdatıyorlardı. Sönen, donuklaşan bir erinçten yeni bir erinç yaratan sarhoşluğa özgü o süreç sayesinde herkesin içinde henüz eğlencenin sona ermediği, çalgıcıların sokağın ortasında bir yerde durup çalgılarını kutularını yeniden açıp saksofonlarını, konturbaslarını yeniden çıkaracakları umudu sürüyordu. Kokartlı kasket giymiş, süngü takmış olan halk muhafız birliklerince korunan eski Levinson balkasının tam karşısında duran gece kuşu tayfası sanki bir emir verilmiş gibi dağıldı. Kimse kimseyle vedalaşmadan herkes kendi yoluna gitti. Üçümüz kaldık. Valerian ile ikimiz, Irena'nın iki yanına geçip koluna girdik. Ben her zaman Irena'nın sağına geçerdim, kemerimden sarkan ağır tabancamın kılıfına yer kalsın diye. Valerian'a gelince o ağır sanayi komisyonunun bir üyesi olduğu için sivil giyinmişti. Bir tabancası vardıysa bile, ki olduğuna inanıyorum, cepte taşınabilen o yassı tabancalardandı kuşkusuz. O saatte Irina suskunlaştı, neredeyse yüzü karardı. Hepimiz korku gibi bir şeye kapıldık. Ben kendim için konuşuyorum ama bu konuda birbirimize hiçbir şey söylemememize karşın Valerian'ın da benim bu ruh halimi paylaştığına inanıyorum. Çünkü bu şeyin Irena bizi avucuna aldığı zaman başladığını duyumsuyorduk ve bir kez bizi kendi büyü çemberinin içine aldıktan sonra onun bize yaptıracağı şeylerin çılgınlığı şimdi şu anda hiçbir aşırılıktan, bu aşırılık ister hazla ilgili bir merak, ister zihinsel bir coşkunluk, ister vahşet olsun, korkmadan kafasında tezgahladığı şeylerin yanında hiç kalırdı. Gerçek şu ki hepimiz çok gençtik. Yaşadığımız şeylere göre çok gençtik. Biz iki erkek öyleydik demek istiyorum. Çünkü üçümüzün en genci olmasına karşın Irena'da o tür kadınların vakitsiz olgunluğu vardı ve bize istediğini yaptırıyordu. Yavaşça ıslık çalmaya başladı Irena. Sanki aklına gelen bir düşüncenin tadını çıkarıyormuş gibi gözlerinde bir gülümseme vardı. Sonra ıslık sesi arttı. O zamanlar moda olan bir operetten komik bir marş çalıyordu. Bize hazırladığı şeylerden biraz hep korkardık ama biz de ıslık çalarak ona katıldık. Kendimize hem kurban hem muzaffer hissederek sanki karşı konmaz bir tören borusuna ayak uydurarak yürüyorduk. O zamanlar insanların yaklaşmaması için büyük kireç daireler içine alınmış testere tezgahlarının üzerinde açıkta duran ve mezarlık kamyonlarının gelmesini bekleyen tabutlar ile koleralı hastalar için karantina yerine dönüştürülmüş Aziz Apollonia Kilisesi'nin önünden geçerkenki yürüyüşümüz böyleydi. Yaşlı bir kadın dışarıda diz çökmüş dua ediyordu. Biz karşı konmaz marşımızın sesine ayak uydurmuş yürürken neredeyse onu çiğneyecektik. Kadın bir yandan bir eliyle döşeme taşlarına dayanırken öteki eliyle bize küçük bir yumruk salladı. Bir deri bir kemik, sarı kestane gibi buruş buruş bir yumruk. Bir yandan da kahrolsun yüksek tabaka ya da daha doğrusu kahrolsun yüksek tabaka diye bağırıyordu. Sesi gittikçe yükseliyordu. Sanki iki lanet birden okuyormuş, sanki bize yüksek tabaka diyerek bizi iki kez lanetliyormuş gibi. Daha sonra yöre ağzıyla genel ev halkı anlamına gelen bir şey söyledi. Bir de son bulacaktır gibi bir şeyler. Ama tam o sırada benim üniformamı görüp sustu. Başını öne eğdi. Bu olayı bütün ayrıntılarıyla anlatıyorum çünkü hemen o anda değil ama daha sonra bu olay ileride olacak şeylerin kötü bir habercisi niteliğini kazandı. Yine çünkü tıpkı kentten geçen ordu taşıtları sözcükleri biraz belirsizce imgeler uyandırıyorlarsa da ortada belli bir belirsizliğin kalması fena olmaz. O dönemin karışıklığına uygundur gibi. Vatandaşları ulusal borcu omuz vermeye zorlamak için iki yapı arasına gerilmiş bez bayraklar gibi. Rakip sendikalarca örgütlenmiş, biri Cauderer silah fabrikasındaki grevin sınırsız bir tarihe kadar sürdürülmesi lehinde, öteki ise kendi kuşatmak üzere olan karşı devrimci birliklere karşı halkı silahlandırmaya yardımcı olmak üzere grevin sona erdirilmesini sağlamak için gösteri yapan ve yollarının kesişmemesi gereken işçi alayları gibi. O dönemin bütün imgelerinin bu sayfadan geçmesi gerekiyor. Birbiriyle kesişen bütün bu eğik çizgilerin bizim Valerian, Irina ile üçümüzün devindiğimiz mekanı tanımlaması gerekiyor. Öykümüzün hiçlikten çıkıp kendisine bir başlangıç noktası, bir yön, bir olay örgüsü bulacağı mekanı. Doğu kapısına uzaklığı 12 kilometreden az olan cephe çöktüğü gün rastlamıştım Irina'ya. 18 yaşın altındaki olan çocuklarından ve yaşlı yedeklerden oluşan sivil milisler, yalnızca adı bile henüz kimin için olduğunu bilmediğimiz uğursuzluk yankıları uyandıran mezbahanın alçak binalarının çevresinde mevzilenirken, kente demir köprünün üzerinden bir insan seli akıyordu. Başlarının üzerine dengeledikleri sepetlerinin içinden başlarını uzatıp bakan kazlarıyla birlikte köylü kadınları, kalabalığın bacakları arasından sıvışan domuzlar, onların ardından bağırarak koşan çocuklar, orada el koymadan önce bir şeyleri kurtarabilmek umuduyla köylü aileler çocuklarıyla domuzlarını olabildiğince dağıtmak, onları rastlantının eline bırakmak zorunda kalmışlardı. Birliklerini bırakıp kaçan ya da dağılmış birliklerini bulmaya çalışan atlı ya da yaya erler, hizmetkarlardan, denklerden oluşan bir konvoyun başında yürüyen yüksek sınıftan yaşlı kadınlar, yaralıları taşıyan sedyeler, hastaneden taburcu olmuş hastalar, gezici satıcılar, memurlar, keşişler, çingeniler, eski Subay Kızları Koleji'nin yolculuk kılığı giymiş öğrencileri. Hepsi haritadaki yırtıkların arasından sınırları cepheleri bölen yarıkların arasından esermiş gibi görünen soğuk ve nemli bir rüzgarın önüne katılmış köprünün korkulukları arasından akıyorlardı. O gün kente sığınmaya çalışan çok kişi vardı. Yayılan ayaklanmalardan ve çapulculuktan korkanlar ile daha çok karşı hareket ordularının yolu üzerinden çekilmek için kendilerince yeterli nedenleri olanlar. Geçici komitenin dayanaksız yasallığının şemsiyesi altına sığınmak isteyenler ile ister yeni yasaya ister eski yasaya göre olsun başlarının yasalarla belaya girmemesi için bu karışıklıkta çareyi saklanmakta bulanlar. Herkes hayatta kalma şansını tehlikede görüyordu ve işte böyle olduğu için de herhangi bir dayanışmadan söz etmek yersizdi. Çünkü önemli olan herkesin dişini tırnağına takıp kendini kurtarmasıydı. Gene de aralarında bir çeşit ortaklık duygusu ve anlayışı vardı. Bir engel karşısında el birliği yapılıyor, fazla söz söylemeden herkes birbirini anlıyordu. Bu nedenle midir yoksa gençler genel bir karışıklığın içinde kendilerini tanır ve buna sevinirler onun için mi? Her neyse o gün kalabalığın arasında demir köprüden geçerken içimde bir hafiflik, bir doygunluk vardı. Çoktandır duyumsamadığım biçimde kendimi başkalarıyla, kendimle ve dünyayla uyum içinde görüyordum. Yanlış bir sözcük kullanmak istemem, şöyle desem daha doğru olur. Başkalarının, kendimin ve dünyanın uyumsuzluğuyla uyum içinde görüyordum. Tam köprünün sonuna gelmiştim. Oraya kıyıya inen bir merdiven vardı. Kalabalık yavaşlayıp düğüm olmuştu. İlkin bir koltuk değneğine sonra ötekine dayanarak merdivenlerden yavaş yavaş inen bacağı kopuk askerlerin, nalları demir basamaklarının kıyısından kaymasın diye dizginlerinden çekilerek çapraz yürütülen atların, kaldırılıp taşınması gereken seleli motosikletlerin, yük arabalarının geçtiği köprüyü kullansalar daha iyi olurdu. Yayalar onlara öfkelenip bağırmakta kusur etmiyorlardı ama yolculuğu bir mil daha uzatmak demek olurdu bu. Üzerlerine yığılmamak için herkes arkadan gelenleri dirsekliyordu. İşte tam orada yanım sıra aşağı inen kızı fark ettim. Etek uçları ve manşetleri kürklü bir manto ile üzerine gül iliştirilmiş geniş kenarlı bir şapka giymişti. Yalnızca genç ve çekici değil, daha sonra hemen fark ettiğim gibi zarifti de. Gözümün ucuyla ona bakarken gözlerinin açıldığını, bir korku çığlığı atmak üzere açılan ağzına eldivenli elini götürdüğünü ve bunun ardından yere yığıldığını gördüm. Ben atik davranıp onu kolundan tutmamış olsaydım elbette düşecek ve fil sürüsü gibi ilerleyen kalabalığın altında ezilecekti. ''Hasta mısınız?'' dedim ona. ''Bana dayanın. Bir şey yok, merak etmeyin.'' Kas katıydı. Bir adım daha atacak halde değildi. ''Boşluk. Aşağıdaki boşluk.'' diyordu. ''Yardım edin. Başım dönüyor.'' Baş dönmesine neden olacak bir şey yoktu görünürdü ama kız gerçekten de korku içindeydi. Aşağıya bakmayın, koluma tutunun, ötekileri izleyin, köprünün sonuna geldik bile diyorum. Onu rahatlatacak doğru kavramları seçtiğime inanarak. Sonra şöyle diyor. Sanki bütün bu adamlar basamakları bırakıp boşlukta yürüyorlar, sonra aşağı düşüyorlar, koca bir kalabalık düşüyor deyip yürümemekte diretiyor. Demir basamakların arasındaki boşluktan aşağıda beyaz bulut gibi buz parçalarını taşıyan ırmağın renksiz akıntısına bakıyorum. Kısacık süren bir kaygıya kapılıp onun duyumsadığı şeyi duyumsar gibi oluyorum. Her boşluğun başka bir boşlukta sürdüğünü, her yarığın kısa bile olsa başka bir yarığa açıldığını, her uçurumun o büyük, o sonsuz uçuruma aktığını. Kolumu onun omzuna doluyorum, yollarına devam edip aşağıya inmek isteyenlerin itip kakalamalarına karşı koymaya çalışıyorum. Bize bağırıp çağırıyorlar. ''Hey, çekilin de geçelim. Sarılacaksanız gidin başka yerde sarılın birbirinize, utanmazlar.'' Kayan toprak gibi üzerimize gelen bu insanlardan kaçmanın tek yolu onlardan daha hızlı adımlarla havaya doğru yürümek, uçmak. İşte sanki ben de bir uçurumun üstünde asılı duruyormuş gibi hissediyorum kendimi. Belki de o boşluğun üzerindeki köprü bu öyküdür. Ve biz hem tarihsel hem de coğrafi pek çok durumun çevresindeki karanlığın içinde kalırken bu öykü toplumsal ve bireysel karışıklıklar yaratmak ve onların ortasına bir yolun açılması için gerekli zemini hazırlamak için ortaya bilgiler, duyumlar, coşkular fırlatarak gelişiyordur. Görmek istemediğim boşluğun üzerine örten asker kalabalığının arasından kendime yol açıyor ve hızla ilerliyorum. Buna karşılık öykünün kadın kahramanı bir basamağın kıyısında arkadan iten kalabalığın arasında donup kalıyor. Ben onu neredeyse ölü gibi bir külçe halinde basamak basamak aşağıya indirip ayağını ırmak kıyısındaki yolun kaldırım taşlarına bastırıyorum. Kendine geliyor. Bakışlarını gururla ileriye dikiyor. Yürümeye başlıyor ve hiç durmuyor. Adımları hiç duraksamıyor. Mil caddesine yöneliyor dosdoğru. Ona zor yetişebiliyorum. Öykü de bize yetişmek, boşluk üzerine kurulmuş konuşmayı cümle cümle kayda geçirmek için çok zorlanıyor olsa gerek. Çünkü öykü, yani köprü bitmiş değil. Her sözcüğün altında hiçlik var. Daha iyisiniz ya diye soruyorum. Bir şey yok. Böyle hiç umulmadık anlarda baş dönmesi geçiriyorum. Ortada hiçbir tehlike belirtisi yokken. Yükseklik ya da derinlik hiç fark etmiyor. Geceleyin gökyüzüne baktığım, yıldızların uzaklığını düşündüğüm zaman ya da hatta gündüzün, örneğin sırt üstü yatıp gözlerimi havaya dikmeye göreyim, başım yüzmeye başlıyor. Rüzgarın sürüklediği, hızla geçmekte olan bulutları gösteriyor. Kendisini çeken bir suçtan söz edermiş gibi söz ediyordu baş dönmesinden. En küçük bir teşekkür sözü etmemesi biraz canımı sıkıyor. Yere uzanıp gökyüzüne bakmak için burası hiç de uygun bir yer değil. Ne gece ne de gündüz. Siz benim dediğime inanın. Gerçekten öyle dedim. Köprünün demir basamaklarının arasındakiler gibi bir konuşma ile ötekinin arasına boşluklar giriyor. Gökyüzüne bakmayı biliyor musunuz? Ne tuhaf. Gökbilimci misiniz siz? Hayır. Başka tür bir gözlemciyim. Üniformanın yakasındaki topçu armasını gösteriyorum parmağımla. Bombardımanlar altında geçen günler, uçan şarapneli izlemek... Bakışları armağımdan omuzlarıma, olmayan apoletlere kayıyor. Daha sonra da kollarıma dikilmiş olan ama rütbemi pek de açıkça göstermeyen kol işaretlerini. Cepheden mi geliyorsunuz Teğmen? Alex Zinnober diyerek kendimi tanıtıyorum. Bana Teğmen demek doğru olur mu bilmiyorum. Bizim alayda rütbeler kaldırıldı ama emirler durmadan değişiyor. Şu an ben kolunda iki çizgisi olan bir erim. Hepsi bu. Ben Irina Piperin. Devrimden önceki adımla. İleride ne olur bilemem. Kumaş deseni çizerdim. Kumaş gereksinimi olduğu sürece de havaya desen çizmeye devam edeceğim. Devrimle birlikte öyle çok değişen insanlar var ki onları tanıyamıyorsunuz. Kimileri de var, eskiden neyseler şimdi de o oldukları kanısındalar. Demek ki onlar yeni zamanla önceden hazırlıklıymışlar, öyle değil mi? Yanıt vermiyor. Ekliyorum. Onları değişmekten koruyan şey, her şeyi toptan yatsımaksa o başka. Sizin durumunuz da bu mu? Ben, önce siz bana söyleyin bakayım, ne kadar değiştiğiniz kanısındasınız? Fazla değil. Eskinin kimi nezaket kurallarını unutmadığımı görüyorum. Düşmek üzere olan bir kadını tutmak gibi. Örneğin, bugünler hiç kimse teşekkür etmese de. Hepimizin zayıflık anları vardır. Kadın olalım, erkek olalım. Unutmayın ki Teğmen, biraz önceki iyiliğinizin karşılığını ödeme fırsatının çıkmayacağını da kimse söyleyemez. Sesinde acı bir dokundurma var. Ya da belki de bir alınmışlık. İnsanı ayaklanmış kentin görüntüsünü neredeyse unutturan ve bütün dikkati kendi üzerinde toplanmış olan bu konuşma burada kesilebilirdi. Alışılmış askeri taşıtlar kentin ve sayfanın ortasından geçiyor. İkimizi birbirimizden ayırıyor. Ya da dükkanların önünde her zamanki gibi kuyruk olmuş kadınlar ya da her zamanki gibi pankart taşıyarak geçen işçi alayları. Irina şimdi çok uzağımda. Gri kasketlerden, miğferlerden, başörtülerinden oluşan bir denizin üzerinde güllü bir şapka yüzüyor. Onun arkasından gitmeye çalışıyorum ama arkasına bakmıyor. Generallerin, milletvekillerinin adlarıyla dolu bombalamalardan, cephelerden, geri çekilmekten, komitede temsil edilen partilerin arasındaki bölünmelerden, onların birleşmesinden söz eden birkaç duyuru geliyor. Bu duyurular sağanak, don, bulut, rüzgar fırtınası gibi hava durumuyla ilgili çıkmalarla kesiliyor. Bütün bunlar benim ruh durumlarım için yalnızca bir çerçeve. Olayların akışına kendimi neşeyle bırakışımı ya da hemen hemen her yanda yükselen kum torbası duvarcıkları, sokak çarpışmalarına hazırlanır görünüyordu kent. Olsun, çeşitli fraksiyon üyelerince her gece yağmurdan ıslanıp yazıları mürekkebin ucuzluğu, kağıdın emici oluşu yüzünden hemen okunmaz duruma gelen afişlerle kapladıkları duvarlar olsun, çevremdeki her şey sanki beni gizlemeye yarıyormuş gibi kendi içime çekilişimin, dikkatimi saplantılı bir tasarı üzerine yöneltişimin yanında bu olup bitenler yalnızca bir çerçeve. Ağır Sanayi Komisyonu'nu barındıran yapının önünden her geçişimde kendi kendime şöyle diyorum. Artık gidip arkadaşım Valerian'a uğrayacağım. Buraya geldim geleli kendi kendime bunu hep yineliyorum. Bu kentteki en yakın arkadaşım Valerian. Ama her seferinde yapmam gereken önemli bir görev yüzünden bu ziyareti başka zamana erteliyorum. Ama denecek ki orduda çalışan bir asker olarak örneği görünmemiş bir özgürlükten yararlanıyorum. Görevlerimin ne olduğu pek açık değil. Çeşitli karargahlardaki bürolar arasında gidip geliyorum. Sanki hiçbir birliğin kadrosunda değilmişim gibi kışlada göründüğüm olmaz pek. Hem zaten ne de bir masaya yapışıp kaldığım görülmüştür. Masasından kımıldamayan Valerian'ın tersini. Onu aramak için yukarıya çıktığım gün onu orada buluyorum ama hükümet işleriyle uğraşır görünmüyor. Bir tabanca temizlemekte. Beni görünce kötü tıraş edilmiş sakalın içinde kıkırdıyor. Demek bizimle birlikte sen de bu tuzağa düşmek için geldin diyor. Ya da başkalarını tuzağa düşürmek için diye yanıtlıyorum. Her tuzağın içinde başka tuzak var ve hepsi birden kapanıyor. Bu konuda beni uyarmak istiyor. Komisyon bürolarının bulunduğu yapı savaş zengini bir ailenin eviydi. Devrim ona el koydu. Burada kalmış göz alıcı şıklıktaki kimi eşyalar büro eşyalarıyla karışmış durumda. Valerian'ın bürosu kadın odalarının çini işleriyle dolu. Canavarlı vazolar, lake sandıklar, ipek bir paravan. Bu Çin tapınağında kimi tuzağa düşürmek istiyorsun? Doğulu bir kraliçeyi mi? Paravanın arkasından bir kadın çıkıyor. Kısa saçlar, gri ipek bir elbise, süt rengi çoraplar. Erkeklerin düşü hiç değişmiyor, devrim ne bile diyor ve ben onun sesindeki saldırgan alayda demir köprüde kendisiyle kısa süre dostluk ettiğim kişiyi tanıyorum. Görüyor musun? Ağzımızdan çıkan her sözcüğü dinleyen kulaklar var diyor Valerian bana gülerek. Devrim düşleri yargılamaz Irina Piperin diye yanıt veriyorum. Ne de bizi kabuslardan kurtarabilir diye ekliyor hemen. Valerian giriyor araya. İkinizin tanıştığını bilmiyordum. Bir düşte tanıştık diyorum. Bir köprüden düşüyorduk. O hayır diyor. İkimizin de farklı düşleri vardı. Öyleleri de vardır ki böyle güvenlikli bir yerde uyanırlar. Baş dönmesine karşı güvenlikli bir yerde diye üsteliyorum. Baş dönmesi her yerde olur. Valerian'ın takıp ekleştirdiği tabancayı alıyor, açıyor, sanki iyi temizlenip temizlenmediğine bakmak için gözünü namluya dayıyor, topunu çeviriyor, oyuklardan birine bir kurşun koyuyor, horozunu kaldırıyor, gözüne nişan almış durumda tutuyor silahı, gene topu çeviriyor. Dipsiz bir çukura benziyor. Boşluğun çağrısını duyuyorsun, kendini boşluğa, seni çağıran karanlığa bırakmaya kışkırtıyor. Buraya baksanıza silahla şaka olmaz diyor ve elimi uzatıyorum ama o tabancayı bana çeviriyor. Neden olmazmış diyor. Kadınlar silahla oynarsa olmaz ama erkekler oynayabilir. Asıl devrim kadınların silah taşıması olacak. Erkekler silahsız. Buna adalet mi diyorsunuz yoldaş? Kadınlar silahlanıp da ne yapacaklar? Sizin yerinizi alacaklar. Biz üstte, siz altta. Böylece siz erkekler de kadın olmak nasıl bir şeydir anlarsınız. Haydi, kımılda, yürü, arkadaşının yanına geç diye emir veriyor. Silahı hala bana doğrultmuş durumda. Valerian beni uyarıyor. Irina'nın düşüncelerinde tutarlılık vardır. Ona tersini söylemenin yararı yoktur. Peki diye soruyor ve Valerian'ın araya girip bu şakayı noktalaması için yüzüne bakıyorum. Valerian'ın gözleri Irina'nın üzerinde ama bakışları boş. Sanki yarı uykuda, tam bir teslimiyet içinde. Sanki tek zevki bir kadının arzusuna boyun eğmekmiş gibi. Yüksek askeri komutanlığın kolluk görevlilerinden biri elinde bir deste dosyayla içeri giriyor. Kapı açıldığı zaman Irina arkasında kalıp kayboluyor. Valerian sanki hiçbir şey olmamış gibi işinde gücünde. Söylesene diyorum, konuşma fırsatımız olur olmaz. Bütün bu şakaları doğru buluyor musun? Irina şaka yapmıyor diyor. Gözlerini kağıtlardan ayırmadan. Göreceksin. Ve işte o andan başlayarak zaman hal değiştiriyor. Gece yayılmaya başlıyor. Artık bizim ayrılmaz üçlümüzün yol aldığı kentte geceler tek bir geceye dönüşüyor. Irina'nın odasına Doruk'una ulaşan bir geceyi, gizli olması gereken ama bir gösteriş ve meydan okuma havası taşıyan Irina'nın hem rahip hem tanrıça, hem günahkar hem kurban rolü oynadığı, gizlilik ve kendini sunuş tapıncına özgü bir törenin yer aldığı sahnede biten bir geceyi. Öykü kaldığı yerden sürmeye başlıyor. Öykünün kapladığı boşluk şimdi dopdolu. Yoğun, geometrik desenli perdelerle yastıkların arasında boşluk korkusuna yol açacak hiçbir aralık bırakmıyor. Hava çıplak gövdelerimizin kokusuyla, Irina'nın tahta gibi kuru göğsünde belli belirsiz bir kabartı oluşturan memeleriyle, daha iri bir göğüste daha orantılı görünecek esmer meme başlarıyla, Venüs tepesinde ikiz kenar üçgen oluşturan sivri uçlu kıllarla dopdolu. İkiz kenar üçgen ile Irina'nın Venüs tepesini çağrıştırdım çağrıştırılı bu sözcükler öylesine bir cinsellikle yüklü duruma geldi ki dişlerim birbirine çarpmadan onları söyleyemiyorum. Sahnenin ortasına doğru çizgiler eğilip bükülmeye, bir afyon yuvası olarak ün yapmış bu yüzden de bir serseri takımının ahlak adına yağmalamasına bahane olan bir Ermeni dükkanından alınmış, fazla kokusu kalmamış baharatı Irina mangalda yakarken çıkan duman gibi kıvrım kıvrım olmaya başlıyor. Bizi, üçümüzü birbirimize bağlayan, biz kurtulmak için debelendikçe düğümleri sıkışan, etlerimize gömülen görünmez urgan gibi gene çizgiler eğilip bükülüyor. Bu Arap saçının ortasında, bizim bu gizli ortaklık dramımızın odağında, içimde gizlediğim, hiç kimseye, herkesten çok da Irina ile Valerian'a açmamam gereken bana verilmiş gizli görev var. Devrim komitesinin içine sızmış, kenti beyazların eline teslim etmek üzere olan casusu bulmak. O rüzgarlı kış günlerinde başkentin sokaklarını kuzey rüzgarının savrultusu gibi yalayıp geçen devrimlerin ortasında gizli bir devrim doğmaktaydı. Gövdelerin ve cinsiyetlerin gücünü değiştirecek bir devrim. Irina buna inanıyor ve yalnızca kendisi inanmakla kalmıyor, bir bölge yargıcının oğlu olan ekonomi politik diploması almış Hint bilgelerine, İsveç teosofistlerine çömezlik eden, akla gelebilecek her doktrine inanmaya yazgılı Valerian kadar benim gibi daha katı bir okuldan gelen birine bile, benim gibi gelecekle ilgili kararın devrim mahkemesiyle beyazların sık yönetim mahkemesi arasında verileceğini bilen, iki idam mangasının silahlarıyla iki yanda hazır beklediğini bilen birini bile inandırmayı başarmıştı. Kaçmaya çalıştım. Ritmin değil de yılansı çizgilerin düğümlenip açılışının önemli olduğu ağır bir dansla Irina'nın kıvır kıvır kıvranan kol ve bacaklarını izleyen, esnek ve tedirgin yılanlara benzeyen, helezonlar halinde kayarak ilerleyen çizgilerin merkezine doğru yavaşça sürünerek çaktırmadan sokuldum. Irina'nın başından yakalayıp tuttuğu iki yılan var. Yılanlar buna tepki gösteriyor. Yüz çizgisel bir biçimde bir şeyin içine girme yeteneklerini zorluyorlar. Oysa Irina tam tersine son sınırına kadar zorlanan denetimli güce, olanaksız burkulmalarla kendisini yakalamak için bükülen sürüngen yumuşaklığına karşılık vermesi gerektiğinde diretiyordu. Çünkü Irina'nın kurucusu olduğu öğretinin benimsenmesi gereken ilk maddesi şuydu. Bir kadının kölesi olmayı kabul ettiğimiz ve böylece aramızda hiçbir kıskançlık duygusuna, üstünlük savına olanak kalmadığı zaman bile vazgeçemediğimiz, bizde kalan, yaşamaya devam eden, pek gizleyemediğimiz erkeklik övüncünü, o genelleşmiş dikeylik, düz çizgisellik düşüncesini bırakmak.